Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Şeyh İkrime Sabri, Kudüs dünyadaki her özgür insanın meselesidir başlıklı Şehadet Taş imzalı yazıyı, daha doğrusu bir mülakatı paylaşacağız. Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı Doktor İkrime Sabri ile işgalci Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları üzerine konuştuk. Türkiye'den giden insanları misafir olarak görmediklerini, ev sahibi olarak gördüklerini belirten İkrime Sabri, bu röportajda Kudüs davasında çok önemli noktalara temas ediyor. Muhterem hocam, Mescid-i Aksa'da bulunuyor olmanız İsrail'i neden korkutuyor? Bir de sizi öldürmeye ve Gazze'ye sınır dışı edilmenizi talep etmeye yönelik kışkırtmaları var. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? İsrail işgalci, sadist, adaletsiz ve ahlaksız bir insanı temsil eder. Bu nedenle kendisine karşı herhangi bir muhalefetten ve Yahudileştirme politikasına tek kelimeyle bile karşı çıkanlardan rahatsız olur ve korkar. Bu sebepledir ki Ramazan'ın sonundan beri ilanlar ve sosyal medya aracılığıyla beni öldürmeye teşvik ediyorlar veya tehcir ve Kudüs dışına sürgünle cezalandırılmamı talep ediyorlar. Daha önce de İslam alemini ziyaretlerimden ve insanlarla suçları hakkında konuşmamdan korktukları için sık sık seyahat etmem engellenmişti. Bir de mahkeme tarafından Ribat kardeşlerim Şeyh Kemal Hatip, Raid Salah ve diğerleriyle telefon görüşmelerimizi yasaklayan kararlar verildi. Amaç sadece İkrime'yi susturmak değil, aksine Aksa'nın, murabıtının inançlı duruşuna geri adım attırmaktır. Asla geri adım atmayacak sağlam duruşumuza inanıyoruz. Mescid-i Aksa'yı müdafaamız, inancımızın müdafasıdır. Ölüm tehdidine gelince, mühletlerin Allah'ın elinde olduğuna ve insan hayatının sınırlı olduğuna inanırız. Tehdit bizi asla korkutmaz, Allah'tan sebat dileriz. Nurettin Zengi minberi yıkılmadan önce en son babanız o minberde hutbe vermişti. Yeni yerleştirilen minberde de ilk siz hutbe vermiştiniz. O olay ve mübarek gündeki duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Sultan Nurettin Zengi Halep'te güzel bir mihrabın yapımına nezaret etti. O dönemde Kudüs Haçlıların işgali altındaydı. Kurtarıldıktan sonra onu Mescid-i Aksa'ya devretmeye yemin etti ve bu büyük proje için çalışmaya başladı. Ama ölüm onun önüne geçti. Bu minber Kudüs'teki Selahaddin Eyyubi minberi olarak bildiğimiz minberdir. Çünkü minber oraya Mescid-i Aksa özgür olduktan sonra, yani Sultan Zengi'nin yemininden 19 yıl sonra nakledildi. Müslümanlar Siyonist ceza yasasından sonra 1969'da minber yakılana kadar vaaz vermeye devam etti. Babam, Allah ona rahmet etsin, o zaman caminin vaiziydi ve minberin üzerinde duran son kişi o oldu. Daha sonra ona benzer bir minber daha 2007'de yeniden inşa edildi ve onun üzerinde duran ilk vaiz de bendim. O günkü hislerime gelince, Mescid-i Aksa'nın vaizi rahmetli babam Şeyh Said Sabri'yi hatırladım. Babam aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın sabit muratıbıydı. Sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşünü takip eden liderlerden Nurettin Zengi'yi, Selahaddin Eyyubi'yi ve büyük adamları hatırladım. Ve yaralı Mescid-i Aksa'nın onlara ihtiyaç duyduğu o zamanda onların varlığını özledim ve hala özlüyorum. Kudüs halkı Filistin'in iç kesimlerinden ve Batı Şeria'dan destekçileriyle Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi baskınları girişimleriyle karşı karşıya kaldılar. Yahudiler plan kurdu ancak başarısız oldular. Bu zaferin sebeplerini nasıl yorumluyorsunuz? Allah'a hamdolsun Kudüslüler Ramazan ayında işgalcilere karşı koymayı başardılar. Aynı zamanda Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın içerisinde kurbanlarını kesme ve içinde Yahudi dualarını yapma planlarını da bozdular. Yerleşimciler de İbranice olarak icra ettikleri bayramlarını kutlamak için içeri giremediler. Evet, fatura çok büyüktü. Yüzlerce genç tutuklandı ve keskin nişancıların kasten plastik mermi sıkması sonucu birçoğu gözlerini kaybetti. Ama El-Aksa tüm fedakarlıkları hak ediyor. Bir değil uğruna binlerce göz feda olsun. Bununla beraber Batı Şeria'nın iç şehirlerinden ve 48 toprağından yapılan ziyaret projesinde Ramazan ayı boyunca Kudüs halkını desteklemek için Mescid-i Aksa'nın itikafa giren murabıtlarla doldurulması caminin korunmasında büyük rol oynadı. Bu mübarek ayda yaşanan olaylar ve gösterilen mücadele Kudüslülerin zaferlerinin kaydına eklenirken bu yılı daha da seçkin kılan gençlerin zaferi olmasıdır. Çünkü onlar olayları yönlendiren ve en güzel şekilde mücadele edenlerdi. Bir de sözde devletlerinin kuruluş yıl dönümünde Ramazan bayramının ardından yapılması planlanan Mescid-i Aksa'da İsrail bayraklarını kaldırmak için yapılan yürüyüşler de sonuçsuz kaldı. Murabıtlar varlıklarını ispat edebildiler ve Aksa'nın avlularında yoğun bir şekilde duha, kuşluk namazlarını kıldılar. Bu da işgal polisinin bayrak kaldırma eylemlerine engel olmayı sağladı ve bu vesileyle baskın süresi kısaldı, yerleşimcilerin Aksa içindeki güzergah ve hareket yolları değişti. Sayı onların planladığı gibi olmadı, hatta onlar çok yüksek sayıda Yahudi katılımcı beklerken mevcut sayı 200 yerleşimciyi geçmedi. Bu onlar ve planları için büyük bir başarısızlık oldu. Ramazan'da galip gelmemizin sebeplerine gelince... Allah'a imandır. Çünkü camiyi müdafaamız imanımıza dayalıdır. Mescid-i Aksa'nın öneminin Kur'an'da zikredilmesi ve Peygamberimizin İsra olayı ve Mescid-i Aksa ile olan bağından dolayı Aksa her Müslüman için bir inançtır. Sizden Mescid-i Aksa'nın kaybı bizi yeni bir Endülüs yapacak diye bir söz yayıldı. Bugün hala yeni bir Endülüs milletinin tekrarlanmasını bekliyor musunuz? Kararlılık, ribat ve sabırla Endülüs yeniden tekrarlanmayacak inşallah. Ben bu sözü önceden insanları uyarmak ve uyandırmak ve böylece onların kararlılıklarını ve gayretlerini güçlendirmek için ve şehirlerden Aksa'ya ribat ziyaretlerini artırmaları için söyledim. Müslümanlar üzerine düşeni yaparlarsa Allah'tan o olayın olmayacağını umuyoruz. Kutsallıklara getirilen kısıtlamalar arasında Hristiyan kutsal mekanlarına da tanık olduğumuz saldırılar var. Ama dünya Hristiyanlarının bu ihlallere karşı sessiz kaldıklarını görüyoruz. En azından bir kınama sözü söylemeleri gerekmiyor mu? Konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hristiyan dünyasının kınaması ve susmaması gerekir. Ancak sorun Siyonizm ve Haçlılar arasındaki ittifakta. Siyonizm, Hz. İsa'ya inanmamalarına ve Hz. Meryem annemizin temiz oluşuna inanmamakla beraber karalamalarına rağmen aralarında şeytani bir ittifak var. Hristiyanlar kendi kutsal mekanlarına yönelik ihlaller karşısında susuyor. Bunun bir sonucu olarak onların kutsal mekanları da sürekli saldırılardan kurtulamadı ve ziyaretçilerinin dini ritüellerini gerçekleştirmeleri ve kiliselere giriş yapılması da engellendi. Ayrıca geceleyin kiliselerin duvarlarına çirkin ifadelerle bir takım yazılar yazılarak bazı kiliseleri de kırıp çalmak gibi aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından provokasyonlara da maruz kalıyorlar. Bütün bunlar büyük bir küresel Hristiyan sessizliğindendir. Türkiye'deki gençlere tavsiyeleriniz var mı? Ayrıca Türkiye'nin siyasi liderliğine iletmek istediğiniz bir sözünüz var mı? Allah Türkiye'yi komplolardan ve kötü planlardan korudu. Umuyoruz ki Türkiye sadece İslam dünyasında değil, tüm dünyada ihtişamını ve liderlik konumunu yeniden kazanır. Türkiye'nin Filistin'deki parmak izleri çok net. Biz hükümetin başarıya ulaşması ve siyasi liderler için Allah'a dua ediyoruz. Allah başarı ve başarıya rehberlik etmeleri hususunda onlara yardım etsin ve ayaklarını müstakim çizgiden ayırmasın. Türkiye'nin iyi insanlarına gelince biz onları Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip ibadet etmeleri için bekliyoruz ve onlara misafir demiyorum. Çünkü sizlerin Mescid-i Aksa'ya gelmeniz bizim için çok farklı. Bizi manevi olarak destekliyor ve işgalcilere karşı İslam aleminin bizimle olduğunu hissettiriyorsunuz. Bu durum onların yapmakta oldukları planları bozuyor. Kudüs her Müslümanın ve dünyadaki her özgür insanın meselesidir. Son olarak gençleri doğru İslam'ı okumaya, araştırmaya ve öğrenmeye davet etmekle beraber işgalci İsrail'in, İslam'ın, köklü Kudüs şehrinin ve Mescid-i Aksa'nın uzun Osmanlı tarihini ve atalarınızın hizmetlerini örtbas etmek için piyasaya sunduğu kitapları ve şüpheleri gidermeye çağırıyorum. Aynı zamanda Türkiye'li kardeşlerimizin sosyal medyada sağlam bir şekilde bizimle beraber mücadele etmelerini önemsiyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Şehadet Taş'ın Şeyh İkrime Sabri ile gerçekleştirdiği mülakatı paylaştık. İlk olarak Kudüs dünyadaki her özgür insanın meselesidir başlığını taşıyordu aktardığımız bu mülakat. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye değerli dinleyenlerimiz, yine Genç Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından. Ve şimdi de Dr. Süheyl Hamit'le yapılan bir mülakatı paylaşacağız. Haşim Akın imzalı Adanmışların Kervanı başlığını taşıyor bu mülakat. Allah Burkina Faso'da bizleri aklımızın ucundan geçmeyen nimetlerle tanıştırdı. Bu nimetlerin içinde çok güzel şahsiyetlerle tanışma fırsatım da oldu. Onların bir kısmını sizlerle paylaştık, bir kısmı da hikaye kitabımızda kendisine yer buldu. Bize özel bir hatıra olarak kalanlar da oldu elbette. Ramazan içinde bize göre beklenmeyen ve sıra dışı bir grup Müslümanla tanıştık. Bunlar Tunus'un Kayravan şehrinden gelmişler. Hindistan, Pakistan merkezli İslam'ı tebliğ grubunun elemanları olarak yola çıkmış bir grup adanmış insan bunlar. Çok basit yaşayan, kendi ceplerinden harcayan, bu hizmetler için kimseden yardım almayan, yılda en az bir defa ama çoğunlukla da iki veya üç defa yola düşen insanlar. Yola çıkmak kolay olsa da yoldan çıkmamak çok da zor iştir. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Ben bir kuşluk vakti konakladıkları mescide ulaştığımda bazıları halının üzerinde ve kendilerine ait olan yumuşak bir valizi yastık yapmış dinleniyordu. Hemen toplanıp sohbet halkamızı oluşturduk. Görüşmenin sözcülüğünü heyetten Dr. Süheyl Hamide yaptı. Onunla çok özel ve bizler için de ufuk açıcı bir söyleşi yapma imkanı bulduk. Kendisi bir devlet hastanesinde uzman doktor olarak görev yapıyor. Ancak yılda en az iki defa Allah için yollara düşüyor. Kayraman zaten bölgede hafızlık merkeziyle ünlü bir şehir. Her birinin aynı zamanda memleketlerinde hafızlık medresesi hizmetleri de var. Sizlerle bu sayımızda yaptıklarını paylaşacağız. Onların vazgeçilmez gördükleri ve sarıldıkları bazı esasları var. Bunlarla ayaktayız dediler. Sonraki sayımızda Allah nasip ederse Türkiye değerlendirmelerini, önemsedikleri altı temel esası, alemi İslam'a bakışlarını ve asla yapmadıkları ve özel olarak kaçındıkları dört esası bizimle paylaşacaklar. Onları dinleyince İçinde boğulmama savaşı verdiğimiz bazı hastalıklara daha kolay çözümler bulabileceğimizi gördüm. Beraberliğimiz kısa oldu ama gerçekten karşılıklı olarak birbirimizi çok sevdik. Onlar da bizi Kayravan'a davet etti. Belki de bir yol arkadaşı çıkar bize. Sizler ne yapıyorsunuz? Her yıl böyle yolculuklara çıkar mısınız? Buraya veya başka yerlere? Evet, her yıl en az bir defa, bazen birden çok defa çıkarız. Hayırlı işler konusunda yarışmak lazım. Zira hadi yarışacaklar bunda, hayır ve cennette yarışsınlar diye buyurur Rabbimiz. Yani bir hayır yarışının katılımcıları olarak yollardayız. Gittiğiniz yerlerde nerede kalıyor, nasıl yaşıyorsunuz? Bir memlekete gittiğimizde orada bir mescide yerleşiyoruz. Bizim hem konakladığımız yer hem de hareket merkezimiz mescitlerdir. Özellikle o mescidin civarındaki insanlarla ilgileniyoruz. Kalacak yer aramayız. Mescitler bize yetiyor. Her gün birimiz yemek pişiriyor. Her sabah aramızda görev taksimi yaparız. Mescide yerleştik. Burada ne yapıyoruz? Burada 4 şey yaparız. Burada benim sağ elimi alıp benim parmaklarımla saymaya başladık. 1. Allah'ın dinine davet ediyoruz. 2. Eğitim işlerimiz var. Hem kendimiz öğreniyoruz hem de çevremize eğitim halkaları kurup onlara öğretiyoruz. 3. Burada ibadetlere dikkat ediyoruz. İbadetlerimizi, tesbihat ve zikri çoğaltıyoruz. Bunu çoğaltmalı ki ilahi yardımı üzerimize çeksin. 4. Allah'ın kullarına yardım ediyoruz. Bu 4 esas çok güzel. Bunu kimlerle yapıyoruz? Misafir olduğumuz mescitteki bütün Müslümanların kendi mahallelerinde birer davetçi olmasını arzu ediyoruz. Bunun için bütün faaliyetlerimizi onlarla beraber yapıyoruz. Onlar kendi mahallelerinde geziyorlar ve aslında Müslüman olan ama mescitten uzak kalmış insanları mescide davet ediyorlar. Onları mescide nasıl davet edecekler, nelere dikkat edecekler, kırmadan, dökmeden bunu nasıl başaracaklar, bunu beraberce yapıyor ve talim ediyoruz. Burası onların kendi mescitleri, nasıl davetçi olacaklarını, çevreye nasıl yardımcı olacaklarını onlar daha iyi bilecekler. Gerçekten bazı Müslümanlar mescitten ve ibadetten uzak kalabiliyor, namaza gelmiyorlar. Onların buraya nasıl getirileceğini en güzel kendi komşuları bilirler. Hedef onları bir defa namaza getirmek değil sanırım. Mescide gelenleri ilk olarak Allah için onun dinine davet ediyoruz. Onlar da mahallenin Müslümanlarıyla beraber camiye geliyorlar. Komşuların evlerine ziyarete gidiyoruz. Biz onların evine ziyarete gidince çok mutlu oluyorlar. O gün bir kez bile olsa bizimle mescide geliyorlar. Sonunda onlar da buradalar. Buraya geldikleri zaman mescitte ilim halkaları, meclisleri buluyorlar. Bu bazen imanla alakalı bir konuyu, bazen ibadeti veya peygamberler tarihini içerebiliyor. Mescide gelince burada Allah'ın kitabıyla, onun Resulünün sünnetiyle veya sahabenin örnek hayatıyla ilgili bir ders vardır ve bunlardan istifade ederler. İbadet, zikir, dua ve tesbihata da beraberce katılıyoruz. Bu manevi sofrada hepimize yer var. İnsan bazen evde bir zikir veya tesbihatı yapmaktan sıkılabilir. Ancak cemaat içinde olunca bundan ayrı bir haz alacak ve zevkle devam edecektir. Son şartımız da hizmettir. Mahalle halkından olup evinde ziyaret edilecek olanlar veya diğer Müslüman kardeşlerinin yardım ve desteğine ihtiyaç duyan insanlar olabilir. Beraberce onların hizmetine koşuyoruz. Bunu beraber yapıyoruz ki orada bir adet oluşsun. Bizden sonra da bu yardımlaşma devam etsin. Bu durum sadece yardım alanları değil, yardım edenleri de mutlu ediyor. Zira bazen insanlar yardım etmek ister de ne yapacağını bilmez. Günlük programlarınız var değil mi? Elbette biz akışa göre yaşamayız. Her zamanın bir programı vardır. Burada sabah namazından sonra iman konularını müzakere edildiği bir meclisimiz vardır. Sonra hadisi şerifleri okuduk, buradan bir ekip çıktı ve mahalleyi gezdiler. Biz de mescitte istirahat ediyorduk. Az sonra onlar buraya gelecekler ve mescidimizde ilim halkaları başlayacak. Hatta bu halka sadece bir konu üzerine olmaz. Mescidin değişik köşelerinde farklı mevzularda Arapça ve yerel dilden dersler olur. Kim hangisini arzu ederse onu dinleyebilir. Bildiğim kadarıyla hafta sonu döneceksiniz değil mi? Biz burada sürekli kalacak değiliz. Bizim amacımız, biz buradan gidip ayrıldıktan sonra da bu mahallenin ve mescidin halkının aynı amellere, güzelliklere devam etmesidir. Biz onun için çalışıyoruz. Biz buraya geldiğimizde sadece bir tek mescitte kalmıyoruz. Bir süre burada kalınca ve çalışma sistemimizi kardeşlerimize anlatıp burada bir ivme oluşturunca hemen başka bir mescide geçiyoruz. Orada da bu sistemi oluşturmak için aynı usulle kimseyle kavgaya ve tartışmaya girmeden tebliğ faaliyetine devam ediyoruz. Gittiğimiz yerlerde yaptığımız çalışmaların hepsinin sistematiği aynıdır. Bütün mahallelerde Allah'ın dininin yayılması, salih amellerin çoğalması, Müslümanların Allah'ın davetine ilişkin görevlerini yerine getirebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız bu konuda önderlik etmek. Bu bizim dört temel düsturumuzdur. İlk hareketi sağlayıp gidiyorsunuz, öyle anladım. Elbette, Müslümanlar kardeşinin derdiyle ilgilenebilsin yeter. Biz bu ülkede her köye, her mahalleye ulaşamayız. Ancak buralarda yaşayan Müslümanların, hatta tüm insanların Allah'ın dinini duymaya ve ona sarılmaya ihtiyacı vardır. İşte ziyaret ettiğimiz mescitlerdeki bu sistemin her yere yayılmasını arzu ediyoruz. Her yerde sadece bizim kitaplarımız okunmayacak, bizi anlatmalarına gerek de yok. Allah'ın kitabı ve Nebisinin sünneti ortada. Onun güzel ashabı da İslam'ı en güzel şekilde yaşadı. Öyleyse ortada kaynak ve örnek sıkıntımız da yok. Gelecek sayımızda daha ilginç bilgi ve değerlendirmelerle devam edeceğiz inşallah notuyla. Bu mülakat burada nihayete ermiş değerli dinleyenlerimiz. Gelecek sayıda da bu mülakatın devam edeceğini öğreniyoruz inşallah. Biz de nasip olursa aktarmaya gayret ederiz. İkinci bölümü Haşim Akın imzalı Doktor Süheyl Hamide ile Adanmışların Kervanı başlığını taşıyordu aktardığımız bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Son bir yazıyla programımızı da nihayete erdireceğiz. Ender Ekim imzalı Ustada Kalırsa Bu Öksüz Yapı başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Ampulün icadı sürecinde Edison ve yardımcısının yaşadığı bir olay anlatılır. Hikaye midir yoksa gerçek mi bilinmez. Fakat derin manaları ihtiva ettiği hakikattir. Vaka odur ki Edison ve yardımcısı ampul yapımı için 900 küsur örnek üzerinde çalışırlar. Zorlu bir süreç olmuştur ve neredeyse son aşamaya geldiklerinden emindirler. Yeni hazırladıkları ampulü yardımcısı deneme noktasına taşırken ampul kırılır. Hayaller suya düşer, moraller bozulur. Edison yılmaz, tekrar ampulün yapımına başlarlar ve kısa sürede örneği tamamlarlar. Ampul yeniden Edison'un yardımcısının ellerindedir. Edison onu güven dolu bakışlarla izler. Deneme noktasına getirilen ampul bir zaferin işaretidir. İcat başarılı olmuştur. Peki bir çırpıda okuduğumuz bu olay gerçekten kolay bir vaka mıdır? Edison ya ampul tekrar kırılırsa diye hiç düşünmemiş midir? Edison'un bu eylemindeki niyeti neydi bilmiyorum ama ben bu hikayede gerçek bir usta-çırak ilişkisi görüyorum. Usta kimdir? Bir zanaatı gerektiği gibi öğrenmiş olup kendi başına yapabilen kimse. Peki ya çırak? Bir ustanın yanında zanaat ve sanat öğrenen kimse, yani bilmeyen, yani eksik, yani kusurlu. Usta bir işi iki defada yapmayan adamdır, tek bir istisna hariç. Usta çırağı işe her yönüyle vakıf olsun diye o işi 50 kere de yapmaya razı olan adamdır. Ustanın ustalığı sanattır. Gel evladım sana bu işi göstereyim demez. Çırak çoğu kez o işin nasıl öğrendiğini bile anlamaz. Ben öğrendim der, zamanla öğrendim der, emek harcadım der. Usta çırağına bakar, bıyık altından güler. Öyle ya, öğretmek de bir ustalık işidir. Siz şimdilerdeki 3-5 haftalık uzaktan eğitim programlarıyla bir kağıt parçasına yazılan ehliyet belgelerine bakmayın. Ehliyet ustayı izleyen gözün hakkıdır. Ehliyet ustayı bekleyen sabrın hakkıdır. Ehliyet ustayı taklit eden azmin hakkıdır. Ehliyet ustanın sözüne riayet eden nefsin hakkıdır. Ustalığın ne okulu vardır ne de kitabı. Yemek kitabından değil, annesinden öğrenir kızlar çorbaya serpilen tuzun miktarını. Yiğitliği erkekler dizilerden değil, sırtlarını dayadıkları dağ gibi babalarından öğrenirler. Behemihal, maharet ustadadır. Biz çıraktan bekler olduk şapkadan tavşan çıkarmasını. Anadolu'da yaygın bir sözdür. Ustasız sanat haramdır. Çünkü imkan dışıdır. Zihni yorar, ruhu yıpratır, fıtrata aykırıdır. Zordur ustayla yol yürümek, eyvallah. Kızgın demiri tutarsın, sıcağını tüm zerrelerinde hissedersin. Gel gör ki elin yanmaz. Cam kırıklarıyla dolu yolda yürürsün, ayakların acır, gözünden yaşlar süzülür ama kanamaz. Gölge bulamazsın, güneş yakar tenini ama ter akmaz. Asırlar oldu sanırsın fakat ustanın yanında akrep de yelkovan da bir milim oynamaz. Ben ustamın yanında bir ömür heder ettim, elime ne geçti dersin, o senden bir adam inşa eder de ruhun duymaz. Zordur bu yol, çetindir. Ustanın iyisi, çırağın vefalısı zor çıkar. Velhasıl insanoğlunun görevi ustasını bulmaktır. Peki ya ustanın görevi? Onu anlatmaya ne kağıt, ne mürekkep, ne de benim gönlüm yeter. Ustalara selam olsun. Usta kıymeti bilen çıraklara bin selam olsun. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Üstad, usta. Ender Ekim imzalı Ustada Kalırsa Bu Öksüz Yapı başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak bu akşam Sesi Dergi'de değerli dinleyenlerimiz Genç Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.